Görünmez Kentler, Italo Calvino, ikinci kaset, birinci yüz, sayfa 57. Marco Polo yolculuklarında gördüğü kentleri kendisine anlatırken, Kubilay Han'ın onun her dediğine inandığı söylenemez. Ama kesin bir şey var, o da Tatar İmparatorunun genç Venedikliği, diğer bütün ulak ve kaşiflerden daha büyük bir merak ve dikkatle dinlemeyi sürdürdüğü. İmparatorların yaşamında bir an vardır. Zapt ettiğimiz, uçsuz bucaksız toprakların verdiği gurur duygusunu, bu diyarları tanımak ve kavramaktan yakında vazgeçeceğimizi bilmenin hüzün ve rahatlığını izleyen andır. Bir duygu vardır. Yağmurun ardından fillerin ve mangallarda ağır ağır soğuyan sandal ağacı küllerinin yaydığı kokuyla birlikte akşam içimize çöküveren bir boşluk duygusudur. Haritaların kızıl sarı kavisleri üzerine öyküler dokurcasına işlenmiş ırmakları ve dağları titreten, son düşman ordularının bir bozgundan diğerine yok oluşunu bildiren mektupları birbiri üstüne düren, değerli madenler, işlenmiş deriler ve boğalarla ödedikleri vergiler karşılığında muzaffer ordularımızdan himaye dilenen adı sanı duyulmamış kralların mühründeki mumu söküp atan bir baş dönmesi vardır. O ana dek bize bir harikalar harikası gibi görünen imparatorluğun sonsuz ve biçimsiz bir yıkıntı olduğunu, çürümüşlüğünün asamızın kurtaramayacağı kadar kangrenleştiğini, düşman krallara karşı kazanılmış zaferlerin bizi onların ağır, uzun yıkımlarının mirasçısı kıldığını keşfettiğimiz bir umarsızlık anıdır bu. Kubilay Han yalnızca Marco Polo'nun anlattıklarında yıkılmaya mahkum surların ve kulelerin içinden atlı karıncaların bile kemiremeyeceği kadar ince bir resmin telkari çizgilerini seçebiliyordu. Kentler ve Anı 1. İnsan oradan yola çıkar, 3 gün hep doğuya giderse Diomira'da bulur kendisini. Kentin 60 gümüş kubbesi, bütün tanrıların bronzdan heykelleri, kalay kaplı yolları, kristal bir tiyatrosu, bir kulenin tepesinde her sabah öten altın bir horozu vardır. Daha önce başka kentlerde de gördüğünden yolcu bütün bu güzellikleri zaten tanır. Ama başkadır bu kent. Günlerin kısaldığı bir Eylül akşamı, lokanta kapılarında rengarenk lambalar birden yandığında ve terasın birinden bir kadın "Oh!" diye keyifle bağırırken bu kente gelen biri, o an aynı akşamı daha önce de yaşadığını ve o kez mutlu olduğunu anımsayanları kıskanır. Kentler ve Anı 2. Yabanıl topraklarda uzun süre at koşturan insan bir kent arzular. Isidora'ya varır sonunda. Burada evlerin salyangoz kabuklarıyla kaplı helezoni merdivenleri vardır. En iyi dürbün ve keman burada yapılır. Bir yabancı iki kadın arasında bocaladığında burada daima bir üçüncüsüne rastlar ve horoz dövüşleri burada bahisçilerin kanlı kavgalarına dönüşür. Bir kent arzuladığında hep bunları düşünürdü o. Onun hayallerinin kenti Isidora öyleyse, bir farkla. Düşlenen kent, gençliğiyle içeriyordu onu. Geç yaşta gelir Isidora'ya. Kent meydanında yaşlıların bir duvarı vardır. Üzerine dizilir, gençliğin önlerinden geçip gidişine bakarlar. O da oturur aralarına. Arzular birer anıdır şimdi. Kentler ve Arzu 1. Dorothea iki türlü anlatılabilir. Kenti, her biri 300 ev ve 700 bacadan oluşan 9 mahalleye bölerek boydan boya kat eden 4 yeşil kanaldan, bu kanalları sularıyla besleyen ve kaleyi çepeçevre dolaşan hendekten, hendeyi aşarak kaleyi karşıya bağlayan iner kalkar yaylı köprülere açılan 7 kapının dayandığı surlardan ve bunların üzerinde yükselen 4 alüminyum kuleden söz eder. Her mahallenin gelinlik kızlarının öteki mahalleden gençlerle evlendiğini, ailelerin kendi tekelinde tuttuğu bergamut, havyar, usturlap, ametist gibi şeyleri aralarında takas ettiklerini göz önüne alarak bütün bu verilerden hareketle kentten geçmişte, şimdi ve gelecekte talep edeceği şeylerin tümünü keşfedinceye dek hesaplar yapılabileceğini anlatabilirsin. Ya da beni oraya götüren deveci gibi yapar, şöyle dersin. Bu kente ilk gençlik yıllarımda bir sabah vakti geldim. Sokaklarda yığınla insan hızla pazara doğru gidiyordu. Kadınların güzel dişleri vardı ve gözlerinin içine içine bakıyorlardı. Tahta bir set üzerinde 3 asker klarnet çalıyordu. 4 bir yanda çemberler dönüyor, rengarenk pankartlar rüzgarda uçuşuyordu. O ana dek benim gördüğüm tek şey çöl ve kervan izleriydi. O sabah Dorothea'da yaşamdan ummayacağım hiçbir nimet yokmuş gibi geldi bana. Daha sonraki yıllarda gözlerim çölün bitimsiz kumlarını ve kervan izlerini seyretmeye döndü. Oysa şimdi biliyorum, bu o sabah Dorothea'da bana açılan bir sürü yoldan sadece birisiydi. Kentler ve Anı 3. Yüksek burçlarıyla Zaira'yı boşuna anlatmaya çalışacağım sana gönlü yüce Kubilay. Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerinin açı derinliğinden, çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığından söz edebilirim sana. Ama şimdiden biliyorum, hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değil, kapladığı alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir. Bir sokak lambasının yerden yüksekliği ve orada idam edilen zorbanın sallanan ayakları ile yer arasındaki uzaklıktır. O lambadan karşı parmaklığa gerilen ip ve kraliçenin düğün alayının geçeceği güzergahı donatan süslemelerdir. Parmaklığın yüksekliği ve şafakta onun üzerinden atlayıp kaçan gizli sevgilinin sıçrayışıdır. Bir saçağın eğimi ve aynı pencereye süzülen bir kedinin o saçak üzerinde kayarcasına yürüyüşüdür. Burnun arkasından birden çıkıveren harp gemisinin toplarıyla çizdiği süleğet ve saçağı yok eden bombadır. Balık ağlarındaki yırtıklar ve ağlarını yamamak üzere iskeleye oturmuş, kraliçenin gayrimeşru oğlu olduğu ve kundağıyla oraya iskeleye bırakıldığı rivayet edilen zorbanın harp gemisinin hikayesini 100. kez birbirlerine anlatan o 3 yaşlı adamdır. Anılardan akıp gelen bu dalgayı bir sünger gibi emer kent ve genişler. Zaira'nın bugün olduğu biçimiyle bir anlatısı, Zaira'nın tüm geçmişini içermeli. Oysa kent geçmişini dile vurmaz. Çizik, çentik, oyma ve kakmalarında zamanın izini taşıyan her parçasına, sokak köşelerine, pencere parmaklıklarına, merdiven trabzanlarına, paratoner antenlerine, bayrak direklerine yazılı geçmişini bir elin çizgileri gibi barındırır içinde. Kentler ve Arzu 2. 3 gün hep güneye gidersen karşına iç içe kanallarla sırılsıklam göklerinde uçurtmaların uçtuğu bir kent Anastasia dikili verir. Önce burada ucuza satılan şeyleri sıralayayım. Akik, oniks, zümrüt ve diğer kuvars çeşitleri. Buralarda bekletilmiş kiraz ağacından kesilen odun ateşinde bol kekikle pişirilen nar gibi kızarmış sülün etini de övmeliyim. Bir bahçenin havuzunda yıkanırken gördüğüm ve anlatılanlara göre yoldan geçenleri bazen kendileriyle birlikte soyunmaya ve suda şakalaşmaya davet eden kadınlardan da söz etmeliyim. Bütün bunlarla kentin gerçek özünü anlatamam oysa sana. Çünkü Anastasia'nın anlatısı sonradan boğmak zorunda kalacağın arzuları içinde bir bir uyandırmaktan öteye geçemezken bir sabah kendini Anastasia'nın orta yerinde buluveren birinde arzular hep birden ayaklanır ve kuşatıverir seni. Kent, her arzunun mutlaka yaşanması gerektiği, senin de parçası olduğun bir bütünmüş gibi gelir sana. Oysa o, senin keyif alamadığın her şeyin tadına varır. Sana da bu arzuda yaşamak ve bununla yetinmek kalır. Kancık kent Anastasia'nın kimine göre kötü, kimine göre iyi, böyle bir gücü var işte. Eğer günde 8 saat akik, oniks ya da zümrüt kesiyorsan, arzuya biçim veren çaban biçimini ve o arzudan alır ve sen Anastasia'nın tümüyle keyfini çıkardığını düşünürken sadece tutsağı olursun onun. Kentler ve Göstergeler 1. İnsan ağaçlar ve taşlar arasından günlerce yürür. Göz nadiren takılır bir şeye. Yalnızca onu başka bir şeyin işareti olarak tanıdığı zaman, kumdaki iz kaplanın geçişini anlatır, sazlık bir su damarına haber verir. Japon gülü kışın bittiğini muştular. Bunlar dışında her şey dilsiz, her şey aynıdır. Ağaçlar ve taşlar sadece ağaç, sadece taştır. Yolculuğun sonunda Tamara vardır. Kente duvarlardan uzanan dükkan tabelalarının tıklım tıklım doldurduğu yollardan girilir. Göz şeyleri görmez, başka şeylerin anlamını yüklenmiş şeylere ait şekiller görür. Kerpeten dişçinin evini, kupa tavernayı, baltalı kargı karakolu, terazi pazarcıyı gösterir. Heykeller ve kalkanlar aslanları, yunusları, kuleleri, yıldızları temsil eder. Aslan, yunus, kule, yıldız bir şeyin, kim bilir neyin kendi işaret olarak seçtiği göstergelerdir. Diğer tabelalar bir yerde yasak olan, dar sokağa yük arabasıyla girmek, gazete bayisinin arkasına işemek, köprüden kamışla balık tutmak ve yasal olan, zebralara su içirmek, bowling oynamak, akraba cesetlerini yakmak, şeyler hakkında uyarılardır. Her biri kendi özel simgelerini taşıyan tanrı heykelleri görünür tapınak kapılarından. Bereket Boynuzu, Kum Saati, Medusa. Dindar kişi onları rahatça tanır böylece ve doğru dualar yöneltir her birine. Eğer bir binada hiçbir tabela, hiçbir figür yoksa, binanın biçimi ve kentin düzeni içindeki yeri, işlevini göstermeye yeterlidir. Krallık sarayı, hapishane, darphane, ilkokul, genel ev. Satıcıların tezgahlarda sergilediği mallar da kendileri için olmaktan çok başka şeylerin işaretleri oldukları ölçüde anlam taşırlar. İşlemeli alın bandı zarafet, altın kaplı tahterevan iktidar, İbn-i Rüşd ciltleri bilgelik, halhal şehvet demektir. Yazılı sayfalarmışçasına tarar yolları göz. Kent, düşünmen gereken her şeyi söyler. Kendi sözlerini yineletir sana. Ve sen Tamara'yı gördüğünü düşünürsün. Oysa tek yaptığın, kentin tüm parçalarıyla kendisini anlatmada kullandığı adları belleğine yazmaktır. Bu kalın göstergeler kabuğu altında kent gerçekte nasıldır, ne içerir ya da ne saklar, insan Tamara'dan bunları öğrenemeden çıkar. Dışarıda boş toprak ufuk çizgisine kadar uzanmaktadır. Bulutların koşturduğu bir gökyüzü açılır önünde. Rastlantı ve rüzgarın bulutlara verdiği biçimde insan, şekilleri tanımaya hazırdır bile. Bir yelkenli, bir el, bir fil. Kentler ve Anı 4. Altı nehrin ve üç sıradağın ötesinde, bir görenin bir daha unutamadığı kent Zora yükselir. Bunun nedeni Zora'nın, hatırlanan diğer kentler gibi anılarda olağan dışı bir imge bırakması değildir. Her birinde özel güzellikler, nadir şeyler sunmasa da, sokakların ve sokaklar boyunca evlerin, evlerdeki kapı ve pencerelerin sıralanışıyla Zora'nın her noktasıyla akılda kalma gibi bir özelliği vardır. Gözün, tıpkı tek bir noktasını bile yerinden oynatamadığın ya da değiştiremediğin bir müzik partisyonundaki gibi birbirini izleyen şekiller üzerinde gezinme biçiminde gizlidir Zora'nın sırrı. Zora'nın nasıl olduğunu ezbere bilen biri, uyuyamadığı gecelerde kentin yollarında yürüdüğünü hayal eder ve bakır saatin, berberin çizgili perdesinin, dokuz fıskiyeli çeşmenin, yıldızlar alemine ait cam kulenin, karpuzcu dükkanının, münzevi ile aslan heykelinin, Türk hamamının, köşedeki kahvenin, limana giden kestirme yolun birbirini izleyişindeki düzeni hatırlar. Akıllardan çıkmayan bu kent bir zırhtır ya da herkesin anımsamak istediği şeyleri karelerine yerleştirebileceği bir çapraz bulmaca. Ünlü kişilerin adları, erdem, sayılar, maden ve bitki türleri, savaş tarihleri, yıldız kümeleri, bir konuşmanın bölümleri. Her fikirle güzergahın her noktası arasında, belleğin anlık çağrışımlar yapmasına yarayacak bir benzerlik ya da bir zıtlık ilişkisi kurulabilir. Öyle ki dünyanın en bilge kişileri Zora'yı ezbere bilenlerdir. Ben bu kenti görmek için boşuna koyuldum yollara. Daha iyi anımsanmak için hep aynı kalmak ve hareketsiz durmak zorunda olduğundan Zora eridi, çözüldü ve yok oldu. Yeryüzü unuttu onu. Kentler ve Arzu 3. Despina'ya iki türlü gidilir. Gemiyle ya da deveyle. Karadan gelene başka, denizden gelene başka görünür kent. Gökdelen tepelerinin, radar antenlerinin, rüzgarda beyaz, kırmızı dalga dalga rüzgar güllerinin, kurum kusan bacaların, yaylanın göğe değdiği çizgiden fırlayışını gören deveci bir gemiyi düşünür. Bir kenttir bu, bilir. Ama kendisini çölden alıp götürecek yelkenli bir gemi gibi görür onu. Henüz çözülmemiş yelkenlerini şişiren rüzgarla denize açılmaya hazır bir yelkenliği ya da demir gövdesinde sarsılan sıcak su kazanıyla buharlı bir gemiyi düşünür. Ve tüm limanları, vinçlerin doklara boşalttığı deniz ötesi ürünleri, değişik bandıralı mürettebatın birbirinin kafasında şişe kırdığı meyhaneleri, her birinde bir kadının saçlarını taradığı ışık yanan zemin kat pencerelerini düşünür. Denizci ise kıyının pusunda bir deve hörgücünün biçimini sağa sola sallanarak ilerleyen iki benekli hörgüç arasında parlak püsküllü bir eğerin biçimini seçer. Bir kenttir bu, bilir. Ama hamudundan şarap tulumları, meyve şekerlemeleri, hurma şarapları, tütün yaprakları dolu torbalar sarkan bir deve gibi görür onu ve kendisini bu deniz çölünden alıp palmiyelerin dantel gölgesindeki tatlı su vahalarına, kalın kireç duvarlı taş avlularında kızların kollarını tül peçelerin biraz içinde biraz dışında oynatarak çıplak ayak dans ettikleri saraylara götüren uzun bir kervanın başında görür. Her kent biçimini karşısında durduğu çölden alır. İki çölün sınır kenti Despina'yı böyle görür deveci ve denizci. Kentler ve Göstergeler 2. Yolcular Zirma'dan çok farklı anılarla döner. Kalabalıkta bağıran kör bir zenci, bir gökdelenin kornişinden yarı beline kadar sarkmış bir deli, tasmalı bir puma ile dolaşan bir kız. Zirma'nın taş yollarını değnekleriyle yoklayan körlerin çoğu zencidir aslında. Her gökdelende deliren biri vardır. Tüm deliler çoğu zamanını kornişlerde geçirir. Tek bir puma yoktur ki kızların kaprisi için yetiştirilmesin. Kent çok zengindir. Sürekli yineler kendisini. Yineler ki bir şeyler akıllarda çakılıp kalsın. Ben de Zirma'dan dönüyorum. Anılarım arasında pencere yüksekliğinde her yöne uçuşan zeplinler, denizcilerin derilerine dövme yapan dükkanların dizildiği yollar, sıcak ve nemden bunalmış şişman kadınlarla tıklım tıklım yeraltı trenleri var. Oysa yol arkadaşlarım, kentin dorukları arasında havada asılı duran tek bir zeplin, tezgahında iğneler, mürekkepler ve hazır motifler bulunduran tek bir dövmeci, bir vagonun arka sahanlığında yelpazelenen tek bir şişman kadın gördüklerine yemin ediyorlar. Bellek denen şey çok zengin. Sürekli iğneler göstergeleri. İğneler ki kent var olmaya başlasın. İnce Kentler 1. Bin kuyusuyla İzavra'nın derin bir yeraltı gölünün üzerinde yükseldiği düşünülür. Kent sakinleri derin, dikey delikler açarak her yerden su çıkarabilirler. Bu alan içinde yayılır kent, daha ötesinde yoktur. Kentin çizdiği yeşilimsi daire, yeraltı gölünün karanlık kıyılarının bir tekrarıdır. Görünmez bir manzara biçimler görüneni. Güneşin altında kımıldayan her şeyin hareketi, kalkerli kayaların oluşturduğu o yeraltı gökyüzüne çarpıp duran dalgadan kaynaklanır. Bu durumda İzavra'ya iki ayrı din yakıştırılır. Kimilerine göre kentin tanrıları derinlerde, yeraltı damarlarını besleyen o siyah gölde otururlar. Kimilerine göre ise tanrılar, iplerin ucunda yukarı çekilen ve kuyu ağzında görünen kovalarda, dönen makaralarda, beygirlerin çevirdiği su dolaplarının parçalarında, tulumba saplarında, kuyulardan su çeken rüzgar değirmenlerinin kanatlarında, ortasında sondaların döndüğü sondaj kulelerinde, damlarda, sırıklar üzerine oturtulmuş asma sarnıçlarda, açık su kanallarının ince kemerlerinde, tüm su kolonlarında, dikey borularda, basma tulumbalarda, drenaj borularında, tüm varlığıyla yukarıya uzanan İzavra'nın yüksek yapı iskeleleri üzerindeki rüzgar güllerinde yaşarlar. Yüce Han'ın uzak eyaletleri teftişe gönderdiği ulaklar ve vergi tahsildarları düzenli bir biçimde Kai Pingfu Sarayı'na, Han'ın onların uzun raporlarını dinleyerek gölgesinde gezindiği Manolya bahçelerine dönerlerdi. Elçiler Pers, Ermeni, Süryani, Kıpti, Türkmendiler. İmparator tebaasına yabancı olan kişidir. Bu yüzden imparatorluk Kubilay'a sadece yabancı gözler ve kulaklar aracılığıyla gösterebiliyordu varlığını. Ulaklar, kendilerinin bilmediği dillerde topladıkları bilgileri Han'a onun bilmediği dillerde veriyorlardı. Bu opak ses kalabalığından imparatorluk hazinesine giren gelirlerle ilgili sayılar, görevden uzaklaştırılıp kellesi alınan memurların ad ve soyadları, kıtlık dönemlerinde cılız nehirlerin beslediği sulama kanallarının boyutları sıyrılıyordu. Oysa rapor verme sırası genç Venedikli'ye geldiğinde imparatorla onun arasında bambaşka bir iletişim kuruluyordu. Ülkeye yeni geldiği ve doğu dillerini hiç bilmediği için Marco Polo kendisini ancak jestlerle, taklalarla, şaşkınlık ve korku çığlıkları, havlamalar, çulluk sesleriyle anlatıyor ya da heybesinden deve kuşu tüyleri, ağız tüfekleri, kuvarslar çıkarıyor, bunları satranç taşları gibi kendi önüne yerleştiriyordu. Kubilay'ın gönderdiği yolculuklardan her dönüşünde dahi yabancı, hükümdarın yorumlamak zorunda kalacağı pantomimler doğaçlıyordu. Bir kent, eninde sonunda bir ağa takılacak bir balığın karabatağın gagasından kurtulmak için sıçramasıyla, bir başka kent ateşin içinden yanmadan geçen çıplak bir adamla, bir üçüncüsü küflü yeşil dişlerinin arasında yuvarlak bembeyaz bir inciyi sımsıkı tutan bir kafatasıyla anlatılıyordu. Yüce Han göstergelerin anlamını çözüyordu ama göstergelerle görülen şeyler arasındaki ilişki belirsiz kalıyordu. Marco yolculuğu sırasında başından geçen bir macerayı, kentin kurucusunun bir girişimini, bir yıldız falcısının kehanetini, bir adı gizleyen resimli ya da sözlü bir bilmeceyi mi anlatmaya çalışıyor, asla bilemiyordu Han. Oysa anlamları açık olsun ya da karanlık kalsın, Marco'nun gösterdiği tüm şeyler bir kez görüldüler mi asla unutulmayan, hiçbir şeyle karıştırılmayan amblemlerin gücüyle yüklüydü. Han'ın kafasında imparatorluk, her bir kent ve eyalet için Venedikli'nin kelime oyunlarıyla yarattığı şekillerin içinde yükseldiği, kum tanecikleri gibi birbirinden farksız ve kaygan verilerden oluşan bir çölde yansıyordu. Mevsimler geçip yolculukları sürdükçe Marco, Tatar dilini, çeşitli ulusların kullandığı deyimleri, kavimlerin lehçelerini öğrendi. Anlattıkları Yüce Han'ın isteyebileceğinden de kesin ve ayrıntılıydı artık ve Han'ın hiçbir sorusu yoktu ki cevaplayamasın, hiçbir merakı yoktu ki gideremesin. Ama gene de belli bir yerle ilgili bir bilgi Han'ın kafasında Marco'nun o yeri anlatırken kullandığı ilk jesti veya ilk nesneyi çağrıştırıyordu. Yeni veri o amblemle bir anlam kazanıyor ve birlikte ambleme yeni bir anlam ekliyordu. Belki de imparatorluk zihnin hayallerle yarattığı bir burçlar kuşağı sadece diye düşündü Kubilay. Tüm amblemleri tanıdığım gün diye sordu Marco'ya. İmparatorluğuma sahip olabilecek miyim nihayet? Venedikli. Hiç heveslenme hünkârım. O gün sen kendin amblemler arasında bir amblem olacaksın. 2. Diğer elçiler beni kıtlıklar, yolsuzluk ve suikastler konusunda uyarıyorlar. Ya da beni yeni bulunan turkaz madenlerinden, samur postlarının ucuzluğundan, kakmalı, şam hançeri satışlarıyla ilgili bize yapılan tekliflerden söz ediyorlar. Ya sen diye sordu Yüce Han Polo'ya. Sen de uzak ülkelerden dönüyorsun ve bana bütün söyleyebildiğin akşam evinin eşiğinde oturmuş, serinleyen birisinin aklına gelebilecek düşünceler. Peki ne anlamı var öyleyse bunca yolculuğun? Vakit akşam, sarayın merdivenlerine oturmuşuz. Tatlı bir rüzgar esiyor dedi Marco Polo. Sözlerim senin etrafında hangi ülkeyi kurarsa kursun, bu sarayın yerinde kazıklar üzerine kurulmuş bir köy de olsa, Meltem sana çamur dolu bir nehrin ağzının kokusunu da getirse, sen hep kendi durduğun yere benzer bir yerden göreceksin onu. Biliyorum dedi Han, benim bakışım düşüncelere boğulmuş, dalgın birinin bakışı. Peki ama ya seninki? Sen takım adaları, tundraları, sıra dağları aşıyorsun. Buradan hiç ayrılmasan da olurdu aslında. Venedikli, Kubilay'ın kendisine kızdığı anların kendi kafasındaki bir düşüncenin mantık çizgisini daha iyi izleyebilmek istediği anlar olduğunu, kendisinin vereceği cevapların, yapacağı itirazlarınsa Han'ın kafasında çoktan oluşmuş özgür bir konuşmada tek tek yerlerini bulduğunu biliyordu. Bunun anlamı şuydu. İkisi arasında sorunların ve çözümlerin söze dökülüp dökülmemesi ya da her birinin kendi kafasında bunları sessizce evirip çevirmesi pek fark etmiyordu. Nitekim her ikisi de sessiz duruyor, yarı kapalı gözlerle yastıklara gömülmüş, hamaklarda sallanarak uzun amber pipolarını tüttürüyorlardı. Marco Polo, uzak kentlerin, yabancı semtlerinde kendisini ne denli yitirirse, oraya varmak için geçtiği diğer kentleri o denli anladığını ve yolculuklarının duraklarından tekrar geçtiğini, demir aldığı limanı, gençliğinin geçtiği tanıdık mekanları, evinin civarını ve çocukken koşturduğu küçük Venedik meydanını tanımayı öğrendiğini söylediğini hayal ediyordu. Ya da Kubilay Han onun cevabını hayal ediyordu. Bu noktada Kubilay şöyle bir soruyla Polo'nun sözünü kesiyordu ya da kestiğini hayal ediyordu. Ya da Marco sözünün kesildiğini hayal ediyordu. Hep başın arkaya dönük mü ilerlersin sen? Ya da gördüğüm şey hep geride kalan mıdır? Ya da daha doğrusu yalnız geçmişe mi senin yolculuğun? Bütün bunlar aslında Marco Polo anlatabilsin ya da anlattığını hayal edebilsin ya da anlattığı hayal edilebilsin ya da nihayet kendi kendisine aradığının hep önünde bir şey olduğunu ve söz konusu geçmiş bile olsa bunun o yol aldıkça adım adım değişen bir geçmiş olduğunu anlatmayı başarabilsin diyeydi. Zira yolcunun geçmişi tamamlanmış bir güzergaha göre değişir. Her geçen günün üzerine bir gün daha eklediği yakın geçmiş değil, çok daha uzak bir geçmiştir bu. Her yeni kente geldiğinde yolcu, bir zamanlar kendisinin olduğunu artık bilmediği bir geçmişini bulur yeniden. Artık olmadığın ya da sahip olmadığın şeyin yabancılığı, hiç senin olmamış yabancı yerlerin eşiğinde bekler. Bir kente girer Marco. Bir meydanda birinin geçmişte kendisinin olabilecek bir yaşamı ya da bir anı yaşadığını görür. Çok zaman önce zamanın içinde durmuş olsaydı ya da çok zaman önce bir yol sapağında saptığı yola değil de onun tam karşısındakine sapsaydı ve uzun zaman dolaştıktan sonra dönüp o meydandaki o adamın yerinde durmuş olsaydı orada o meydanda o adam değil kendisi olabilirdi şimdi. Marco bu gerçek ya da kuramsal geçmişinin dışındadır artık, duramaz. kendisini bir başka geçmişinin ya da bir olasılık, geçmişte onun olası bir geleceği olmuş ve şu anda bir başkasının şimdisi olan bir şeyin beklediği bir başka kente kadar devam etmelidir yoluna. Yaşanmamış gelecekler geçmişin dallarıdır yalnızca, kuru dalları. Bütün bu yolculuklar geçmişini yeniden yaşamak için mi diye sordu bu noktada Han. Şöyle de sorabilirdi aslında. Bütün bu yolculuklar geleceğini yeniden bulmak için mi? Şöyle cevap verdi Marco. Başka yer negatif bir aynadır. Yolcu sahip olduğu tenhayı tanır. Sahip olmadığı ve olamayacağı kalabalığı keşfederek. Kentler ve Anı 5. Marulya'da yolcu kenti gezmeye, aynı zamanda da onu eski haliyle gösteren bazı kartpostalları incelemeye davet edilir. Otobüs durağının yerinde, ortasında bir tavukla aynı meydan, üst geçidin yerinde Bando'nun konser köşkü, patlayıcı fabrikasının yerinde beyaz şemsiyeli iki genç kız. Kent sakinlerini düş kırıklığına uğratmamak için yolcu, kartpostallardaki kente övmeli ve onu yeni Marulya'ya yeğlemeli. Ancak bunu yaparken bu değişimden duyduğu üzüntüyü belli kurallar içinde belirtmeye özen göstermelidir. Metropolleşmiş Marulya'nın ihtişam ve zenginliğinin eski taşra kenti Marulya ile karşılaştırıldığında artık sadece eski kartpostallarda tadına varılabilecek bir güzelliğin yerini tutamayacağını, oysa taşra Marulya'ya eskiden bakan birinin güzel hiçbir şey göremediğini ve de Marulya olduğu gibi kalsaydı bunun bugün daha da olanaksız olacağını, gene de metropolün artı bir çekicilik kazandığını ve kentin bugüne bakanların eski kenti özlemle düşünebildiğini kabul etmelidir. Farklı kentlerin bazen aynı zemin üzerinde ve aynı adı altında birbirini izlediklerini, birbirlerini hiç tanımaksızın, hiçbir iletişim kuramadan doğup öldüklerini sakın söylemeyin onlara. Öyle olur ki bazen sakinlerin adları, seslerinin vurguları, hatta yüz hatları bile aynı kalır. Oysa adların altında, yerlerin üzerinde yaşayan tanrılar sessizce çekip gitmişlerdir ve yerlerine yabancı tanrılar yerleşmiştir. Yeniler eskilerden daha mı iyi, daha mı kötü, bunu sorgulamak boşuna olur. Tıpkı kartpostalların eski haliyle Marulya'yı değil, bu kent gibi rastlantı sonucu adı Marulya olan başka bir kenti göstermesi gibi. Onların aralarında da hiçbir ilişki yoktur çünkü. Kentler ve Arzu 4. Gri taşlı metropol Fedora'nın merkezinde her odasında cam bir küre bulunan büyük metal bir bina var. Her kürenin içine bakıldığında başka bir Fedora'nın modeli olan mavi bir kent gözüküyor. Şu ya da bu nedenle bugün gördüğümüz duruma gelmeseydi, kentin hangi biçimleri alabileceğini gösteriyor bu modeller. Her dönemde biri bir zamanlar olduğu biçimiyle Fedora'ya bakarak ondan ideal bir kent yaratmanın yollarını düşlemişti. Ancak kurmaya kalktığı minyatür modeli henüz tamamlayamadan Fedora eski Fedora olmaktan çıkmıştı bile. Ve düne kadar kentin gelecekte olabileceği şey artık cam bir kürede bir oyuncaktı sadece. Fedora'nın küreler binasında bir müzesi var şimdi. Her kent sakini gidip onu görüyor. Kendi arzularına cevap veren kenti seçiyor. Aksinin eğer kurutulmamış olsaydı, kanalın sularını toplayacak olan Medüz havuzuna yansıdığını, yüksek bir sayabanın içinde artık kentten kovulmuş fillere mahsus yoldan geçtiğini, artık üzerinde yükseleceği zemin kalmamış helezonin minarenin spirali boyunca kaydığını hayal ederek uzun uzun seyrediyor onu. Senin imparatorluk haritanda Yüce Han, hem büyük taş Fedora hem de cam kürelerdeki küçük Fedoralar bulunmalı. Hepsi aynı ölçüde gerçek olduklarından değil. Hepsi birer tasarı olduğu için. Biri henüz gerekli olmadığı halde gerekli görülen şeyi, diğerleri ise olası gibi düşünülen ve bir saniyede tüm olasılığı yitiren şeyleri saklar içinde. Kentler ve Göstergeler 3. Yolculuk yapan ve yolu üzerinde kendisini bekleyen kentte henüz tanımayan kişi, krallık sarayının, kışlanın, değirmenin, tiyatronun ve çarşının nasıl olacağını merak eder. İmparatorluğun her kentinde her yapı birbirinden farklıdır ve farklı bir düzen içinde yer alır. Oysa yabancı ilk kez geldiği bir kente girer girmez kanalların, bostan ve çöplüklerin kıvrımlarını gözleriyle izleyerek hepsi bir arada bir çam kozalağını andıran pagodalara, tavan aralarına, samanlıklara şöyle bir baktı mı prens saraylarını, büyük din bilginlerinin tapınaklarını, hanı, hapishaneyi, genel evi hemen ayırır diğer yapılardan. Böylece der biri, herkesin kendi kafasında sadece farklılıklardan oluşan, şekilleri, biçimi olmayan bir kent yaşattığı, özel kentlerin bu kenti doldurduğu varsayımda kanıtlanmış olur. Zoe için geçerli değil bu. Bu kentin her yerinde insan canı istediğinde uyur, alet edevat üretir, yemek pişirir, altın para biriktirir, soyunur, hükmeder, satar, kahinleri sorgular. Piramit bir çatı, cüzdan hastanesini ya da odalık hamamlarını örtebilir. Yolcu dolaşır, dolaşır, sadece kuşku doludur kafası. Kentin farklı özelliklerini birbirinden bir türlü ayıramadığından, kafasında ayrı tuttuğu özellikler de karışır birbirine. Şu sonuca varır, kentin her dakikasında yaşam tümüyle kentin kendisi ise, Zoe, tümel, bölünmez bir varoluşun yeridir. Peki öyleyse kent niye? Hangi çizgi ayırıyor içi dıştan, tekerlek uğultularını kurt ulmalarından? İnce Kentler 2. Şimdi Zenobia'dan ve onun olağanüstü bir özelliğinden söz edeceğim. Kuru toprak üstüne kurulmuş olmasına karşın Zenobia, upuzun kazıklar üzerine yükseliyor. Evler bambu ve çinkodan, hepsinin birçok balkonu ve terası var. Farklı yüksekliklerde, birbiri üstünde binen sırıklar üzerine kurulmuş, seyyar merdivenler ve asma kaldırımlarla birbirine bağlanmış. Her birinin üzerinde konik çatılı birer cam köşk, su varilleri, rüzgar gülleri var. Makaralar, olta kamışları ve palangalar sarkıyor damlarından. Hangi gereksinim, hangi buyruk ya da hangi arzu Zenobia'nın kurucularını kentlerine bu biçimi vermeye yönlendirmiş, bunu hatırlayan kimse yok. Bu yüzden bir olasılık, bugün anlaşılması olanaksız o ilk plandan başlayarak birbirini örte örte büyüyen katmanlar üzerine gelişip büyüyen kentin, bugünkü durumuyla o gereksinimin, o buyruğun ya da o arzunun hoşuna gidip gitmediğini bilmiyor. Ama kesin olan şu ki, Zenobia'da oturan birine mutlu bir yaşamın onca ne olduğu sorulsa, kazıkları ve boşluktaki merdivenleriyle hep Zenobia gibi bir kent hayal eder. Bayrakları ve şeritleriyle rüzgarda uçuşan bambaşka bir Zenobia'dır. Belki de bu. Ama hep bu ilk modelin parçalarından oluşan, o modelden türemiş bir Zenobia. Bütün bunlardan başka, Zenobia, mutlu ya da mutsuz kentlerden biri mi, bunu düşünmenin bir anlamı yok. Kentleri bu iki grupta toplamak yanlış, başka türlü ayırmalıyız onları. Kentler vardır, yıllarla ve değişerek arzuları biçimlemeyi sürdürürler. Kentler vardır, ya arzularca silinir ya da arzuları siler, yok ederler. Kentler ve Takas 1. Karayel'e karşı 80 mil yürürsen, 7 düvelden tacirlerin her gün dönümü ve Ekinoks'ta buluştuğu Efemya'ya varırsın. Zencefil ve pamuk yüküyle limana giren gemi, ambarlarına fıstık ve haşhaş tohumu yükleyip tekrar yelken açmaya hazırlanırken, Hindistan cevizi ve kuru üzüm dolu torbalarını henüz boşaltmış kervan, dönüş yolculuğu için altın renkli muslin topları yüklemektedir torbalarına. Ama insanları, nehirleri ve dağları aşırtıp buralara getiren şey, Büyük Han'ın imparatorluğu içinde ve dışında tüm pazarlarda aynısını bulabileceğin, aynı şerit perdelerin gölgesinde, aynı sarı hasırlar üzerinde ayaklarının dibine serilmiş, sözde ucuza satılan malları takas etmek değil. Efemya'ya yalnızca bir şeyler alıp bir şeyler satmaya gelmez insan. Efemya'da geceleri pazar çevresinde yanan ateşlerin yamacında, çuvalların, varillerin üzerine oturmuş ya da halı yığınlarının üzerine uzanmış biri, kurt, kız kardeş, gizli define, savaş, uyuz, aşıklar türünden bir laf etmeye görsün, ötekiler de kurtlarla, kız kardeşlerle, hazinelerle, uyuzla, aşıklarla, savaşlarla ilgili kendi başlarından geçenleri anlatırlar hemen. Bilirsin, Efemya'dan her gün dönümü ve Ekinoks'ta anıların takas edildiği bu kentten dönerken seni bekleyen uzun yolculukta, devenin ya da geminin sallanışına karşı koyup uyumak için insan kendi anılarını bir bir düşünmeye koyulduğunda, senin kurdun bir başka kurt, kız kardeşin değişik bir kız kardeş, savaşın başka savaşlar olacaktır. Ülkeye yeni geldiği ve doğu dillerini hiç bilmediği için Marco Polo valizlerinden çıkardığı tamburlar, tuzlanmış balıklar, yaban domuzu dişinden kolyeler gibi objelere başvuruyor. Bunları el hareketleri, sıçrayışlar, hayret ve dehşet çığlıkları eşliğinde gösteriyor, çakal gibi uluyor, baykuş gibi ötüyor, derdini ancak böyle anlatıyordu. Anlattığı şeyin ögeleri arasındaki ilişkiler her zaman anlaşılır değildi imparator için. Objeler çok farklı şeyler söylüyor olabilirlerdi pekala. Ok dolu bir sadak, bazen bir savaşın yaklaşmakta olduğuna, bazen bereketli bir av mevsimine, bazen bir silahçı dükkanına işaretti. Kum saati, bunun yapıldığı bir imalathane ya da kum ya da geçmekte olan veya geçmiş zaman anlamına gelebilirdi. Ama yarım yamalak konuşmasıyla habercisinin aktardığı her olayı, her haberi, imparatorun gözünde bunca değerli kılan, ikisinin de etrafında yaratılan o özgür alan, sözcüklerin doldurmadığı o boşluktu. Marco Polo'nun gördüğü kentleri anlatışında öyle bir başkalık vardı ki, bu kentlerde düşünceniz de gezebilir, içlerinde yitebilir, serinlemek için durabilir ya da hızla kaçabilirdiniz. Zamanla Marco'nun hikayelerinde nesne ve jestlerin yerini sözler almaya başladı. Önce nidalar, soyutlanmış isimler, kuru fiiller, sonra dolambaçlı laflar, ayrıntılı, bol sözlü konuşmalar, mecazlar, dolaylamalar. Yabancı imparatorun dilini konuşmayı öğrenmişti ya da imparator yabancının dilini anlamayı. Ancak aralarındaki iletişim geçmişte olduğundan daha az keyifliydi sanki. Her eyaletin, her kentin anıtlar, çarşılar, örf ve adetler, özel bitki ve hayvan türleri gibi en önemli şeylerini sıralamada sözler, kuşkusuz nesne ve jestlere kıyasla daha çok işe yarıyordu. Ancak günler ve geceler boyu süren bir anlatıda Polo, oralarda yaşamın nasıl olabileceğinden söz etmeye başladığında sözcükler yetersiz kalıyor, o da ağır ağır jestlere, mimiklere, bakışlara başvuruyordu gene. Böylece Polo, her kent için belli sözcüklerle verilen temel haberlerin peşine, avuçlarını içe dışa ya da yere çevirip ellerini düz veya yan, telaşlı ya da sakin hareketlerle havaya kaldırarak sessiz bir yorum ekliyordu. Aralarında yeni bir diyalog biçimi kuruldu. Yüce Han'ın yüzüklerle bezenmiş beyaz elleri, tacirin kıvrak, güçlü ellerine ölçülü hareketlerle yanıtlar veriyordu. Aralarında gelişen bir anlaşma sonucunda eller sabit hareketler benimsediler. Bu hareketlerin her biri değişerek ve yinelenerek belirli bir ruh durumunu karşılıyordu. Yeni gelen eşya örnekleriyle şeylerin söz dağarcığı yenilenirken sessiz yorumlar dağarcığı kısırlaşmaya ve sabitleşmeye yüz tuttu. Her ikisinde de sessiz yorumlara dönme keyfi giderek azalıyordu. Sohbetlerinde çoğu zaman suskun ve hareketsizdiler. 3. Marco Polo'nun anlattığı kentlerin birbirine benzediğini, birinden ötekine yolculukla değil, ögelerin değişmesiyle gidilebildiğini fark etmişti Kubilay Han. Düşüncesi artık Marco'nun anlattığı kentlerden özgürce yola çıkıyor, kenti parça parça söktükten sonra terkibini yeniden ayarlayarak parçaların konumunu ve duruşunu değiştirip başka türlü yeniden kuruyordu. Bu arada Marco yolculuğunu anlatmaya devam ediyor, ancak imparator artık onu dinlemediği gibi durmadan sözünü kesiyordu. Bundan böyle kentleri ben anlatacağım sana ve sen gerçekten var mı bu kentler ve düşündüğüm gibi mi onu söyleyeceksin bana. Önce şu kenti sorayım. Merdivenli yollarıyla Sirocco rüzgarına açık, hilal şeklinde bir koya kurulmuş bir kent bu. Şimdi de içindeki harikalardan birkaçını sayayım. Kırlangıç balıklarının yüzüşlerini ve uçuşlarını izlemeye ve bunlardan kehanetler çıkarmaya yarayan katedral yüksekliğinde kocaman bir havuz, yapraklarıyla rüzgarda harp çalan bir palmiye ve bir meydan etrafında üstü kemer yiyecek ve içeceklerle donanmış. Örtüsü bile mermerden, at nalı biçiminde mermer bir sofra kurulu. Dalmış olmalısın hanım. Sözümü kestiğinde tam da bu kenti anlatıyordum sana. Biliyor musun onu? Nerede? Adı ne? Ne adı var, ne yeri. Onu neden anlatıyordum bir daha açıklayayım sana. Ögeleri, onları birbirine bağlayan bir mantık olmaksızın bir iç kuraldan, bir perspektif, bir hikayeden yoksun bir şekilde yığılmış kentleri, düşlenebilir kentlerin sayısından düşmek gerekir. Kentlerle ilişkimiz rüyalarla olduğu gibidir. Hayal edilebilen her şey aynı zamanda düşlenebilir. Oysa en beklenmedik rüyalar bile bir arzuyu ya da arzunun tersi bir korkuyu gizleyen resimli bir bilmecedir. Kentleri de rüyalar gibi arzular veya korkular kurar. Söylediklerinin ana hattı, gizli, kuralları saçma, verdiği umutlar aldatıcı, her şey başka bir şeyi gizliyor olsa da. Ne arzularım ne korkularım var benim dedi Han. Benim düşlerimi ya da düşünce ya da rastlantılar oluşturur. Kentler de düşüncenin ya da rastlantının eseri olduklarını sanırlar hep ama ne biri ne öteki ayakta tutmaya yeter onların surlarını. Bir kentte hayran kaldığın şey onun 7 ya da 77 harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya verdiği yanıttır. Ya da onun sana sorduğu ve de ille de yanıtlamanı beklediği sorudur. Tıpkı Teabi'nin Sphinx'in ağzından sorduğu soru gibi. Kentler ve Arzu 5. Oradan çıkıp 6 gün 7 gece yol gidersen, Ay ışığına sere serpe uzanmış, sokakları bir yün yumağı gibi birbirine dolanan beyaz kente, Zobeyde'ye varırsın. Kentin kuruluşu hakkında anlatılan şu: çeşitli ulusların erkekleri aynı düşü bir kadını gece vakti bilmedikleri bir kentte sırtı dönük koşarken görmüşler. Uzun saçlı ve çıplakmış kadın. Onu izlediklerini düşlemişler. Dönmüş dolaşmışlar, kaybetmişler onu. Uyandıklarında o kenti aramaya çıkmışlar. Kenti bulamamışlar ama birbirlerini bulmuşlar. Düştekine benzer bir kent kurmaya karar vermişler. Yolları düzenlerken her biri kadını kovalarken izlediği yolu yinelemiş. Kaçağın izini kaybettiği noktada mekan ve surları düştekinden çok farklı, kadının bir daha kendisinden kaçamayacağı biçimde düzenlenmiş. Bir gece aynı sahnenin yinelenmesini bekleyerek yerleştirdikleri Zobeyde kenti buydu işte. Hiçbiri ne uykuda ne de uyanıkken bir daha asla görmedi kadını. Kentin yolları, hepsinin her gün işe gidip geldikleri, düşteki kovalamaca ile hiçbir ilgisi kalmamış yollardı artık. Zaten o düş de çoktan unutulmuştu. Onlarınkine benzer bir düş gören yeni erkekler geldi başka ülkelerden. Zobeyde kentinde düşteki yollardan bir şeyler buluyor, peşinde oldukları kadının izlediği yola iyice benzesin, kaybolduğu noktada kadına hiçbir kaçış yolu kalmasın diye kemerlerin, merdivenlerin yerini değiştiriyorlardı. Kente ilk gelenler bu insanları Zobeyde'ye, bu çirkin tuzak kente çeken şeyi anlayamıyorlardı. Kentler ve göstergeler 4. Yolcunun uzak diyarlarda karşılaşacağı değişik dillerden hiçbiri İpatsya'da onu bekleyenle boy ölçüşemez. Zira oradaki değişiklik sözlerle değil şeylerle ilgili. İpatsya'ya bir sabah vakti girdim. Bir manolya bahçesi yansımıştı mavi göllere. Yıkanan genç güzel kadınlara rastlayacağımdan emin çalılar arasında yürüyordum. Ama suyun dibinde, boyunlarına taş bağlı, saçları yosunlarla yemyeşil, canına kıymış kadınlar gördüm. Yengeçler yiyorlardı gözlerini. Aldatılmış hissettim kendimi. Sultandan adalet istemeye karar verdim. Kubbeleri en yüksek yapıyı bulup mermer merdivenleri tırmandım. Çini köşeli, fıskiyeli 6 avlu geçtim. Ortadaki salon demir parmaklıklarla çevriliydi. Ayaklarına kara zincirler bağlı mahkumlar yer altına açılan bir ocaktan bazalt kayaları çekiyordu yukarıya. Filozoflara başvurmaktan başka çarem kalmamıştı. Büyük kütüphaneye girdim. Parşömen ciltler altında yıkılacak gibi duran rafların arasında yitirdim kendimi. Koridorlar, merdiven ve köprüler boyunca ine çıka yürüyerek kaybolmuş alfabelerin alfabetik sırasını izledim. En uzak papirüs bölmesinde bir duman bulutu içinde ağzına yapışık haşhaş piposuyla hasıra uzanmış toy bir gencin bulanık gözleri çıktı karşıma. Bilgin nerede? Pencerenin dışını gösterdi tiryaki genç. Bir çocuk oyunları bahçesiydi. Çelik çomak, taht revalli, topaç. Filozof çimenlere oturmuştu. Şöyle dedi: göstergeler oluşturur bir dili ama bildiğini sandığın dil değildir o. O ana dek aradığım şeyleri tanımamı sağlayan imgelerden kurtulmam gerektiğini anladım. İpatsya'nın dilini ancak o zaman kavrayabilirdim. Şimdi atların kişnediğini, kırbaçların şakladığını duymam yetiyor. Bir titreme sarıyor içime hemen. İpatsya'da çıplak bacakları ve konçları baldırlarına dek uzanan çizmeleriyle at binen güzel kadınlar görmek için ahırlara ve manejlere girmelisin. Genç bir yabancının yaklaştığını görür görmez onu saman ya da yonga yığınlarının üzerine yatırır, sert meme uçlarıyla üzerine abanırlar. Ve ruhumun istediği tek dürtü, tek besin müzik olduğunda bilirim ki mezarlıklarda aramalıyım onu. Müzisyenler mezarlıklarda saklanır. Bir çukurdan ötekine flüt trilleri, harp akorları konuşur karşılıklı. Eminim İpatsya'da da bir gün gelecek, tek arzum gitmek olacak. Biliyorum, limana inmek yerine kalenin en yüksek burcuna çıkıp orada bir gemi geçsin diye beklemeliyim. Geçecek mi acaba? Hiçbir dil yoktur ki aldatmasın. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.